19. Lema İktisat Risalesi, İktisat ve Kanaate, İsraf ve Tebzire dairdir. İktisat ve kanaat ve onun tam zıttı olan kavramlar ise israf ve tebzir, yani malını boş yere harcamak, elindekileri boş yere harcamaya dairdir. İki zıt kavram. Bismillahirrahmanirrahim. Külü veşrebu ve la tusrifu. Bir ayet-i kerime sevgili dinleyiciler. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Araf suresi 31. ayeti. Şu ayet-i kerime iktisada kat'i emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu ayet-i kerime iktisada riayet etmeyi kat'i bir emir ve israftan da uzaklaşmayı açık bir men etme tarzında gayet önemli bir hikmet dersi veriyor. Şu meselede 7 nükte var. Bu konumuz, bu risaleyi 7 nükte içerisinde inceleyeceğiz. 1. nükte, Halık-ı Rahim nevi beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. Şu kainatın rahmetli olan yaratıcısı ve şu kainatı bütün güzellikleriyle birlikte şu yeryüzünü de envai çeşit nimetlerle doldurup bize ikram eden şu kainatın rahmetli yaratıcısı nevi beşere insanlığa verdiği nimetlerin karşılığında şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır. İsraf ise şükre zıttır. Nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. Nimete karşı zararlı bir küçümsemedir. İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Bunun karşılığında iktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır, bir hürmettir. Evet, kısaca bu paragrafı açacak olursak, takip eden paragrafta zaten açılıyor. İsraf şükre zıttır. Şu kainatın yaratıcısının biz insanlara, bütün insanlığa yapmış olduğu nimetlere karşılık bizden istediği ücret, bizden istediği şey şükür. Yani teşekkür etmek. Bu fıtratımızın, bu yaratılışımızın bir gayesi ve yaratılışımızın vazifesi sevgili dinleyiciler. Böyle bir duygunun ne kadar fıtri ve gerekli olduğunu kendi his dünyamızda ve kendi gündelik hayatımızda, kendi ilişkilerimizde de malum görürüz, hissederiz, fark ederiz. Yani başka insanlarla ilişkimizde bir iyilik yaptığımızda, onlara yararı dokunan bir şey yaptığımızda en azından bir teşekkür bekleriz sevgili dinleyiciler. Bu doğrudan doğru onun karşılığı anlamına gelmez. Bu yapılan o iyiliğin kıymetinin takdir edildiği anlamına gelir sevgili dinleyiciler ki bunu beklemek iyilik yapan birisinden, iyilik yapan birisinin, ikramda bulunan birisinin böyle bir karşılığı beklemesi son derece fıtri sevgili dinleyiciler. Karşılığında bu olmadığı takdirde veren insan açısından bu kadar iyilik yaptım, bir teşekkür bile etmedi diye bir hissiyata, bir hayal kırıklığına, bir iç burukluğuna uğradığımız malum. Demek ki yapılan bir ihsanın karşılığında, yapılan bir ikramın karşılığında kabul edilen, karşı taraf açısından kabul edilen o ikramın kıymetinin takdir edildiği ve karşı tarafa bu açıdan değer verildiğini göstermesi açısından teşekkür çok önemli, şükür çok önemli. Şu kainatı bunca nimetleriyle dolduran yaratıcı da bizden bu nimetlere karşılık şükür istiyor. Yani bu anlamıyla şu kainatın yaratılış maksadı adeta sevgili dinleyiciler. Şu kainatın varlıklar aleminin varlık gayesi şükür ve teşekkürdür. İsraf ise şükre zıttır. İsraf ise şükre zıttır. Yani israf ise kainatın yaratılış maksadına zıttır diye tercüme edebiliriz bu anlamda sevgili dinleyiciler. Fıtratı zıttır, yaratılışa zıttır, yaratılışın içten gelen gerekliliklerine zıttır. Nimete karşı hasaretli bir istihfaftır, böyle zararlı bir küçümsemedir. Neden israf zararlı bir küçümseme olsun? Çünkü eğer israf ettiğiniz şey ne olursa olsun, zaman, vücudunuz yahut elinizdeki bir nimet yahut elinizdeki bir para, israf ettiğiniz her şey, her neyse israf ediyorsunuz, bunun anlamı ben buna değer vermiyorum demektir. Eğer değer veriyor olsaydınız, değer verdiğiniz bir şeyi boşu boşuna bir yerlere atmazdınız sevgili dinleyiciler. Boşu boşuna maksadına uymayan bir yerde kullanıyorsanız, eğer heba ediyorsanız, eğer zayi ediyorsanız, gerçekten o şeye değer vermediğinizi gösteriyor. Değer vermediğiniz bir şeye teşekkür eder misiniz? Şükür ve teşekkür bir değer vermenin ifadesidir. Yani iyi ki bunu bana verdin. Ben bundan çok memnun oldum. Buna değer veriyorum, buna kıymet veriyorum diye şükrün içerisinde, teşekkürün içerisinde o nimete karşı, o ikrama karşı bir hürmet vardır, bir değer verme vardır. İşte bu açıdan israfta bunun tam zıttı duygular hakimdir sevgili dinleyiciler. Değer vermeme, küçümseme, önemsememe tavrı vardır. Dolayısıyla bu noktadan israf şükre zıt bir tutumdur sevgili dinleyiciler ve nimetlere karşı bir küçümseme tavrıdır yani. Bu çok önemli değil, bana vermiş olduğum şey çok önemli değil, boşa da atabilirim, çöpe de atabilirim gibisinden bir küçümseme tavrını içerisinde taşıyor. İktisat ise bunun karşılığında o şey neyse, mal olur, para olur, zaman olur vesaire, iktisat edilen şey ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır, bir hürmettir. Onu boşu boşuna atmıyorsunuz, boşu boşuna kullanmıyorsunuz. Gerektiği yerde gerektiği değeri vererek kullanıyorsunuz. İktisadın anlamı bu. Dolayısıyla bu ne demektir? Bu şeye ben kıymet veriyorum. Bu nimete kıymet veriyorum. Bu nimete kıymet verdiğim için ben bunu boşu boşuna harcayamam. Boşu boşuna bir yere atamam. Gereksiz bir yerde kullanamam. İktisadın içerisinde de böylesi bir şuur ve böylesi bir tavır var sevgili dinleyiciler. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi, hem bir şükrü manevi bu anlamıyla iktisat, yani ona değer vermek anlamıyla iktisat manevi bir şükürdür. Manevi bir maddi olarak ifade edilmese bile manevi olarak hissiyat itibariyle ona kıymet verdiğinizi gösteriyor ki bu da manevi bir şükürdür. Hem nimetlerdeki rahmeti ilahiyeye karşı bir hürmet, hem nimetlerdeki rahmeti ilahiyeye karşı onun arkasında hükmünü gösteren ilahi rahmete karşı, Cenab-ı Hakk'ın şefkatine karşı, merhametine karşı, ikramına karşı bir hürmet. Hem kat'i bir surette sebebi bereket, kesinlikle kat'i bir surette bereketin kaynağı. Hani yukarıda ticaretli bir ihtiramdır, ticaretli bir hürmettir dedi ya sevgili dinleyiciler. İşte ticaret buradan kaynaklanıyor, ticaretli olmasının sebebi. Hem şükrün manevi karşılığı noktasından büyük bir ticaret, hem bereket vesilesi olması itibariyle büyük bir ticaret. Hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat, bedene perhiz gibi bir sıhhatin sebebi, başlangıçta söylediğimiz gibi iktisat sadece parayı harcarken değil, her şeyi kullanırken, yiyip içmede de iktisat sevgili dinleyiciler, ihtiyaca göre hareket etmek. Yani benim vücudumun neye ihtiyacı var? O ihtiyaç doğrultusunda ihtiyacı olduğu kadar yemek. Yoksa abur cubur şeyleri atıştırmak, işte israf budur. Yemek açısından israf işte budur. Yahut sadece hoşuma gidiyor diye lezzetli ama vücut için zararlı, vücudun ihtiyacı açısından faydalı olmayan şeyleri yemek. İşte israf budur sevgili dinleyiciler. Bu açıdan yemek içmek noktasından bakıldığında da iktisat bedene perhiz gibi bir sıhhatinde sebebi. Hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak, manevi dilencilik adeta başkalarına muhtaç olmaktan, dolayısıyla onlara karşı bir dilencilik tavrının içerisine girmekten kurtaracak bir sebebi izzet. İzzetin, izzetli olmanın bir sebebi. hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine, çünkü sürekli abur cubur atıştıran yahut her önüne gelen şeyi yemek tarzında bir tutum içerisine giren insanlar yiyeceklerdeki lezzeti de alamazlar sevgili dinleyiciler. Neden? Çünkü lezzet açlığın derecesinde kendisini gösterir. Şimdi iki yemek arasındaki acıkma süresi bir sonraki yemekteki lezzetin de sebebidir. Eğer siz bu arayı abur cubur şeyler atıştırmak suretiyle, hiç ihtiyacınız olmayan, size hiç faydası olmayan şeyler atıştırmak suretiyle açlığınızı sürekli bastıracak olursanız, o zaman yediğiniz nimetlerden, yediğiniz yiyeceklerden lezzet alamaz noktaya da gelirsiniz. Çünkü tam anlamıyla o lezzeti hissedecek kadar acıkmıyorsunuz. Evet, bu anlamıyla demek ki sevgili dinleyiciler, bu açıdan da nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzetleri tatmasına kuvvetli bir sebeptir. Malum Ramazan Risalesini burada sizlerle paylaşırken Ramazan'ın kuru bir ekmek parçasındaki lezzeti nasıl hissetmeye sebep olduğunu konuşmuştuk. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize göndermiş olduğu nimetlerin tamamında sevgili dinleyiciler büyük bir lezzet var. Büyük bir lezzet var, büyük bir ikram var. Ama hayatımızı, yeme içme davranışlarımızı, hayatımızı kullanma, dilimizi kullanma, midemizi kullanma gibi davranışlarımızı kötü bir şekilde kullandığımız için, su israfatta bulunduğumuz için bunları tam anlamıyla hissedemez noktaya geliyoruz sevgili dinleyiciler. İşte oruç gibi biraz hayatımıza çeki düzen verdiğimiz, iktisat gibi biraz bilinçli bir surette yaşamaya başladığımız dönemlerde hep hayatın farkına varmaya başlıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz yahut yaşadığımız hayatın, onların içerisindeki lezzetlerin, onların içerisindeki güzelliklerin farkına varmaya başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İşte zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. Ne? İktisat. İsraf ise meskûr hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. Yani burada zikredilen bütün hikmetlere ters bir tutum, ters bir davranış olduğundan vahim neticeleri vardır. Demek ki sevgili dinleyiciler, bu vahim neticeler bedenin sıhhatini kaybetmesi, manevi dilencilik durumuna, başkalarına muhtaç bir duruma girmek gibi, izzeti ortadan kaldıran bir durum, nimetlerdeki lezzetleri hissetmeme ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzetlerin farkına varamama gibi vahim neticeleri vermekte sevgili dinleyiciler. Evet, bu belki de iktisat kavramının, iktisada bakış açımızı, bakış felsefemizi diyeyim, etkilemesi gereken bir tutum sevgili dinleyiciler. Yani buradan anladığımız şu: İktisat dediğimizde muhakkak küçük şeyler olması, israf ettiğimiz yahut iktisatta bulunduğumuz şeyin küçük yahut büyük olmasının önemli olmadığını anlıyorum ben. Yani diyelim ki daha maddi olduğu için, daha anlaşılabilir olduğu için parasal bir değer verelim. Çok zengin olabilirsiniz. Ama çok küçümsediğiniz bir rakam, eğer hiç gereksiz bir yere, diyelim ki 100 bin lira, gereksiz bir yere harcamayı yahut bir yerde onu almanız gerekiyor, küçümsediniz, almadınız, attınız bir yere, bir kenara, bir köşeye, burada ciddi bir tavır var, israf tavrı var sevgili dinleyiciler. İşte hürmetsizlik bu, nimete karşı hürmetsizlik bu. Çünkü küçük de olsa verene bakan yönü itibariyle o nimet büyüktür sevgili dinleyiciler. Çünkü sadece nimetin kendisinin maddi boyutu bizim için önemli değil. Onun içerisindeki manevi boyutu, bize verilmiş olması, bize ikram edilmiş olması, bize onu gönderenin, yaratıcımızın, Rabbimizin, Halikimizin, Rezzakımızın bize olan sevgisini, muhabbetini, içerisinde taşıyor olması itibariyle önemlidir sevgili dinleyiciler. Malum dostlar arasındaki hediyeleşmede hediyenin maddi boyutuna bakılmaz. O hediyenin ifade ettiği manaya bakılır. İfade ettiği anlama bakılır sevgili dinleyiciler. İşte şu kainatın içerisindeki her şey Rabbimizin bize göndermiş olduğu, içerisine muhabbetini koyup, içerisine sevgisini koyup bize göndermiş olduğu nimetlerdir sevgili dinleyiciler. Ne olursa olsun, isterseniz küçücük bir zaman dilimi olsun, isterseniz küçücük bir parasal değer olsun, isterseniz küçücük bir ekmek parçası olsun, ne olursa olsun bilmemiz lazım ki o kainatlara eş değer boyutta bir ikram boyutu vardır. Maddesel olarak demiyorum sevgili. Maddesel olarak kainatlara eşdeğer değildir ama kainat hangi manayı ifade ediyorsa, bütün kainat hangi manayı ifade ediyorsa Rabbin kullarına karşı ikram manasını ifade ediyor. Küçücük bir ekmek parçası da aynı manayı ifade etmiyor mu sevgili dinleyiciler? O da Rabbin kuluna yahut kullarına karşı ikramını, rezzakiyetini göstermiyor mu? Bu bakış açısından eşyaya yahut kullandığımız şeye her neyse yüklediğimiz anlam bakımından büyük ve küçük farkı yoktur sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla bu bakış açısına göre, bu bakış açısıyla yapmış olduğumuz israflar burada anlatıldığı gibi doğrudan doğruya o nimete karşı bir hürmetsizlik tavrıdır. Yahut onun ifade ettiği manayı hissedememe tavrıdır. Yani onun Rabbimiz tarafından gönderilmiş olan kıymetli bir nimet olduğunu fark etmeme tavrıdır. Bütün bunların tamamı hangi şekliyle olursa olsun kainatın yaratılış maksadına zıt bir tutumdur sevgili dinleyiciler. Çünkü kainatın yaratılış maksadı Rabbin nimetler vasıtasıyla kendisini kullarına tanıtması, sevgisini, muhabbetini onlara bildirmesidir. Ve onun karşılığında olarak kullardan Rablerine yükselen bir teşekkürdür, bir şükürdür, bir şükür ifadesidir sevgili dinleyiciler. İşte israf tutumunun içerisinde, israf yaklaşımının içerisinde bu özet manada ifade ettiğiniz yaratılış manası tamamıyla ortadan kaldırılmakta, tamamıyla görmezden gelinmekte sevgili dinleyiciler. Bu yönü itibariyle Allah bizleri affetsin, Cenab-ı Hak bizleri affetsin. Hayatımızda hepimizin çok çeşitli derecelerde muhakkak maalesef israf giriyor. Bu boyutu itibariyle israf büyük bir zararlı bir tutumdur sevgili dinleyiciler. Tam bunun zıttı olarak iktisat ise o nimete karşı hürmetli bir karşılık. Bir teşekkür, manevi bir teşekkür ifadesi. Çünkü o nimetin ondan geldiğini fark ediyorsunuz. Ona kıymet veriyorsunuz. Eğer küçük bile olsa ona atmıyorsanız, küçük bile olsa ona boş yere harcamıyorsanız, ona kıymet veriyorsunuz demektir. İşte bu şükür bu demektir sevgili dinleyiciler. Şükür gelen bir nimetin ondan yani Cenab-ı Hak'tan geldiğini bilmektir. Bir, iki, o nimete kıymet vermektir. Üç, o nimete ihtiyacımızı fark etmektir. Bu üç manayı içerisinde taşıyan her şey bir şükür ifadesidir. Şükür illaki dilimizle elhamdülillah dememiz, ya Rabbi şükür dememiz gerekmiyor sevgili dinleyiciler. Manamızla, özümüzle, tutumumuzla, davranışlarımızla, hissiyatımızla da şükür edebiliriz. Ve bu manayı taşıyan her hal, her bakış açısı, her tutum ve davranış, her hissiyat sevgili dinleyiciler bir manevi şükürdür ki işte iktisadın içerisinde böylesi büyük bir yaratılışa uygun, yaratılış maksadına uygun, yaratılış vazifesine uygun bir manevi şükür ifadesi var sevgili dinleyiciler. Evet, birinci nükte İktisat Risalesi'nin daha doğrusu hem İktisat Risalesi'nin hem iktisat kavramının en özünü hissettirmesi, anlatması bakımından benim çok önemsediğim ve muhakkak dünyamıza, ruh dünyamıza, his dünyamıza hayatımıza taşımamız gereken bir mana içerisinde barındırdığını sizlerle birlikte paylaşmıştık. Şimdi ikinci noktada iktisat ve israfın başka bir boyutuna bakılıyor. Burada bedeni vücudumuz açısından israfın nasıl yaratılış hikmetine uygun bir hareket olduğunu, iktisadın israfınsa buna ne kadar zıt bir tutum, bir davranış kalıbı olduğunu anlatılıyor. Dilerseniz okumak suretiyle birlikte paylaşalım. İkinci nükte, Fatır-ı Hakim, her şeyi hikmetle yapan yaratıcı. Yaratıcı derken fatır kelimesi, yani fıtrat veren, her şeyin kendisine has özelliğini içerisine koyan, güle kırmızı rengini öyle latif şekline veren, elmaya da öyle lezzetini, rengini veren. Yani içerisine fıtratını koyan anlamına gelen fatır kelimesi. Ama bu fıtratı korken, onların özelliklerini yaratırken, her şeyin kendisine has özelliğini, şeklini ortaya çıkarırken de rastgele değil, bunu hikmetle yapan anlamına gelen fatır-ı hakim, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmıştır. Evet, fatır-ı hakim, yani her şeye hikmetle fıtrat veren yaratıcı, insana da bir fıtrat vermiş. İnsanın da bedenini, vücudunu öyle bir surette yaratmış ki, bir veçeden bakarsanız mükemmel bir saray gibi kendisini gösteriyor. Başka bir veçeden de bakarsanız, başka bir yönüyle de bakarsanız, muntazam bir şehir gibi onu dizayn etmiş. Böyle baktığımızda, yani insanın vücuduna mükemmel bir saray ve muntazam bir şehir misalinde baktığımızda, şunu da hemen ilave edelim sevgili dinleyiciler, saray ve şehir kavramlarının arasındaki fark nedir dersiniz? Ben en azından anlayışım itibariyle sarayda daha çok bir sanatı, ihtişamı, süsü anlıyorum ve bunun içerisinde farklı farklı mekanların varlığını anlıyorum. Sarayın içerisinde işte diyelim ki şu odaları vardır, çalışma odaları vardır, oturma odaları vardır vesaire, neyse farklı farklı bölümlere ayrılmış, hikmetli bölümlere ayrılmış ama süslü bir şekilde de tezyin edilmiş, süslendirilmiş bir sanat eseri olarak algılıyorum. Şehir misalinde de yine buna benzer çeşitli bölümlere ayrılmış, çeşitli mahallelere, çeşitli sokaklara, caddelere ayrılmış ama bunların arasında önemli ilişkilerin olduğu şehircilik açısından, mesela bu şehir sürekli olarak kirlenir ama bunun temizlenmesi lazım. Bu şehrin işte ısınmaya ihtiyacı vardır, bunun tedarik edilmesi. Bu şehrin gıdaya ihtiyacı vardır, bunun karşılanması lazım gibi büyük bir faaliyet içerisinde bir yaşam mekanı olan birçok insanın yaşadığı, birçok faaliyetin içerisinde döndüğü ve bu faaliyetlerin devam edebilmesi için, bu yaşamın olabilmesi için de birçok gereksinimlere ihtiyaç duyulan, birçok şeye ihtiyaç duyulan, birçok faaliyete ihtiyaç duyulan bir yönü var şehrin. İşte insan vücudu da bakıldığında böyle farklı farklı özellikleri gösteriyor. Yani bir taraftan baktığınızda çeşitli bölümlere ayrılmış ve süslü bir şekilde tezyin edilmiş bir saray gibi kendisini gösteriyor. Bir taraftan baktığınızda da içerisinde farklı farklı organların, farklı farklı doku gruplarının, hücrelerin, farklı farklı faaliyetlerin olduğu, gelirlerin giderlerin olduğu, temizlik faaliyetinin olduğu, altyapı faaliyetinin olduğu, ısınma faaliyetinin olduğu gibi şehircilik açısından ne gerekiyorsa, işte bir tarafa su yetiştirilmesi lazım, öbür tarafta ulaşımın olması lazım gibi ne kadar şehircilik faaliyetini gerektiren şeyler varsa, adeta onların misali bir şekilde insan bedeninde kendisini gösterdiğini gördüğümüz bir varlık. Böyle yaratmış Cenab-ı Hak sevgili dinleyiciler, böyle bir fıtrat varmış. İşte bu farklı farklı bölümlerin olduğu, farklı farklı faaliyetlerin olduğu bu şehrin ve sarayın içerisinde ağızdaki kuvve-i zayikayı bir kapıcı, ağızdaki tad alma duygusunu, yani dilimizdeki tad alma duygusunu bir kapıcı, eğer insan vücudu bir saraysa dilimiz, dilimizdeki tat duygusu bu sarayın kapıcısı. Asap ve damarları, damarlar ve sinirleri telefon ve telgraf telleri gibi. Adeta işte o kapıcının elinde bir telsiz var, geleni gideni yukarıya bildiriyor gibi. Kuvve-i zayika ile merkezi vücuttaki mide ile bir medarı muhabereleridir ki ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Adeta o sarayın işte işletme amiri diyelim yahut güvenlik amiri diyelim geleni gideni kontrol eden kişiyle haberleşiyor. Mide adeta bu insan sarayının içerisinde böylesi bir fonksiyona sahip. Onun geleni gidenin ihtiyaçlarını merkezinde oturuyor. Dil bunun tadına bakıyor, oraya haber veriyor. Vücut için gerekli bir şeyse girmesine izin veriliyor, yoksa dışarı atılıyor. Evet, böyle bir teşbih sevgili dinleyiciler. Ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Dil mideye haber verir. Bedene, mideye lüzumu yoksa yasaktır der, dışarı atar. Bazen de bedene menfaati olmamakla beraber zararlı ve acı ise hemen dışarı atar, yüzüne tükürür. Evet, bu çok yönden önemli sevgili dinleyiciler. Biraz da ibret verici. Enteresan bir şey, şu kainatın içerisinde insana faydalı olup da tatsız olan bir şey yok. Tersi de doğru. İnsana zararlı olup da tatlı olan da bir şey yok sevgili dinleyiciler. Yani mesela kokuşmuş olan, çürümüş olan şeylere Cenab-ı Hak kötü bir koku, kötü bir tat veriyor. Beden için faydalı olan nimetleri ise güzel bir lezzet veriyor, güzel bir tat veriyor. Adeta o kapıcıya o kontrol imkanını da veriyor. Böylesi güzel bir dizayn, böylesi hikmetli bir fıtrat verme sevgili dinleyiciler. İşte burada kendisini gösteriyor. Allah korusun bir de tersi olsaydı, yani bizim için zararlı olan şeyler çok tatlı ama bizim için faydalı olan şeyler acı ve tatsız olsaydı, o zaman hayat ne kadar çekilmez olurdu herhalde, takdir edersiniz sevgili dinleyiciler. Evet, demek ki bu insan bedeninde mide ile dil arasında, tad alma duygumuz arasında böyle bir ilişki var. İşte madem ağızdaki kuvve-i zayika bir kapıcıdır, ağızdaki dil yani tad alma duygusu bir kapıcıdır, mide cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir. Mide cesedin idaresi noktasında. Burası çok önemli sevgili dinleyiciler. Yani insanın bir ruhi ve manevi boyutu var. Bir de maddi boyutu var. Burada midenin temelde olması tamamen maddi ceset noktasındandır. Bunu da özellikle hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Yoksa insanın en merkezindeki duygumuz yahut organımız mide değildir sevgili dinleyiciler. İnsanı bir bütün olarak aldığımızda. Bedenimiz noktasından bakıldığımızda, maddi bedenimiz noktasından, cesedin idaresi noktasından bir efendi ve bir hakimdir. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimane verilen hediyenin 100 derece kıymeti... Özür dilerim. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin 100 derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş nevinden ancak 5 derecesi muvafık olur, fazla olamaz. Doğru ya, yani bir yere bir şeyi gönderiyorsanız oranın hakimine, doğrudan muhatap aldığınız kişiye yüzlük bir kıymet veriyorsanız kapıcıya bahşiş olarak 200 vermezsiniz yahut 100 de vermezsiniz, 50 de vermezsiniz. 100'e karşılık 5 verirsiniz, bilemediniz 10 verirsiniz. Daha fazla olamaz. Ta ki kapıcı gururlanıp baştan çıkıp vazifeyi unutup fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. O zaman rüşvetçi hükmüne geçer. Vazifesinin dışına çıkmış olur. O zaman kim fazla parayı bastırırsa, bahşişi bastırırsa o hiç girmemesi gerektiği halde içeri girmeye başlar. Sarayın dahiline İhtilacilerin girmesine teşbihte konuşuyoruz. İzin verir. İşte bu sırra binaen. İşte böylesi bir sırra binaen. Şimdi iki lokma farz ediyoruz. Burada bir misal verdi. Bir saray misali verdi. Sarayın içerisinde bir hakim mide konumunda. Onun kapıcısı dil konumunda. Şimdi bu teşbihi bizim bedenimize uyarlayalım. İşte bu sırra binaen şimdi iki lokma farz ediyoruz. Ağzımızdan geçen iki lokma farz ediyoruz. Bir lokma peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden 40 para. Bir lokma peynir ve yumurta gibi gıda veren, vücudun gerçekten ihtiyacı olan, vücuda gerçekten gıda veren maddeden 40 para. Yani eşittir 1 kuruş. Diğer lokma en âlâ baklavadan 10 kuruş olsa. İkinci lokmada en âlâ, en güzel baklavadan 10 kuruş. Yani birincinin, yumurta ve peynirin 10 katı olsa, bu iki lokma ağza girmeden beden itibariyle farkları yoktur, müsavidirler. Yani ağza girmeden önce ha baklava olmuş, ha yumurta yahut peynir olmuş, bir fark yok. Çünkü daha lezzetini algılamaya başlamadık. Madde itibariyle ikisi de bizim için, bedenimiz için eşit. Boğazdan geçtikten sonra ceset beslenmesinde yine müsavidirler. Daha ağza girmeden birbirlerinden bir farkları yok. Boğazdan geçtikten sonra, yani ağzımızdan geçip mideye indikten sonra ceset beslenmesinde yine müsavidirler. Cesedin beslenmesinde yine eşittirler. Belki bazen 40 paralık peynir daha iyi besler. Yalnız ağızdaki kuvve-i zayikayı okşamak noktasından yarım dakika bir fark var. Gerçekten ne fark var arasında? Ağzımıza girmeden önce bir fark yok, boğazdan geçtikten sonra bir fark yok. Yarım dakikalık bir lezzet farkı var. Yarım dakikalık bir lezzet farkı var. Yarım dakika hatırı için 40 paradan 10 kuruşa çıkmak, 40 paradan yani 1 kuruştan 10 kuruşa çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. Ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. Evet. Şimdi saray hakimine gelen hediye 40 para olmakla beraber, saray hakimine gelen hediye peynir ve yumurta gibi yahut giren şeyin besleyici özelliği gibi diyelim, 40 para olmakla beraber kapıcıya 9 defa fazla bahşiş vermek kapıcıyı baştan çıkarır. Hakim benim der. Kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilal verecek, yangın çıkaracak. Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün, dedirmeye mecbur edecek. Yani biz nefsimizin şımartılması manasında sadece dilimizin lezzeti noktasından hareket ettiğimiz takdirde sevgili dinleyiciler, o kapıcıya hak ettiğinin çok üstünde bahşiş vermek gibi bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla ondan sonra tavır ne olur? Ondan sonra hep lezzet için yaşamaya başlarız. Hep vücudun beslenmesi noktasından, gıdalanması noktasından, ihtiyacı noktasından değil, ne lezzetliyse onu almak noktasından bir tutumun içerisine girmeye başlarız ki bu nefsi şımartırken bedene zarar vermeye başlar. Bunun en güzel misalini günümüzde özellikle reklamların da tesiriyle sevgili dinleyiciler, çocuklarda görmekteyiz. Birçok lezzet veren ama bedenin gıdası açısından hiç de faydası olmayan, belki büyük oranda zararı olan birçok şeyi çocukların dünyasında fazla miktarda girmiş ve hep onu talep eden noktaya gelmişler. Özellikle de bu yönde alıştırılmışlarsa yahut buna izin verilmişse sevgili dinleyiciler. Ve böyle çocuklarda sıkıntılı bir surette gördüğümüz ihtiyaç olan şeylere karşı büyük bir iştahsızlığı müşahede etmekteyiz. Demek ki bu çocukta daha çıplak olarak kendisini gösteren bu hadiseye kendi dünyamızda da dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Lezzet noktasından, nefis noktasından yaşamak, sadece lezzetli diye bir şeyi talep etmek, demek ki içerisinde bir israfı barındıran bir özelliği var sevgili dinleyiciler. İşte iktisat ve kanaat hikmet-i ilahiye tevfik-i harekettir. İktisat ve kanaat hikmet-i ilahiye, ilahi hikmete, yaratılış hikmetine uygun harekettir. Kuvve-i zayikayı kapıcı hükmünde tutup, dilimizi, tad alma duygumuzu kapıcı hükmünde tutup ona göre bahşiş verir. Yani bütün de onun lezzetten men etme tavrı söz konusu değil. ama ona lezzet, bir bahşiş verecek kadar bir lezzeti ona vermek. İsraf ise o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır. Abur cubur şeylerin atıştırılması neticesinde çabuk tokat yer, mideyi karıştırır. İştahı hakikiyi kaybeder. Gerçek iştahı, iştahı kaybeder. Tenevvü et'imeden gelen, nimetlerin farklı farklı çeşit çeşit olmasından gelen suni bir iştihayı kazibe ile yedirir, yalancı bir iştaha ile, yalancı ve suni bir iştaha ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. Çünkü çok farklı nimetler, çok farklı lezzetler olduğu için her birisinden ondan lezzet ekseninde yaşamaya başladığımızda bir artık tıkıştırma noktasına gelip bedene zarar verecek bir tutuma girilmeyi netice verir sevgili dinleyiciler. Bu da hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. Evet, beden noktasından baktığımızda, salt beden noktasından baktığımızda da iktisadın yaratılış hikmetine ne kadar uygun, israfın ise yaratılış hikmetine ne kadar uygun olmayan bir davranış olduğunu bu ikinci nüktede birlikte paylaştık sevgili dinleyiciler. Tabii şimdi şöyle bir şey gelebilir. Hiç lezzet talep etmeyecek miyiz? Hiç lezzet talep. Burada bir anlamda onun da ölçüsü veriyor. Evet, lezzet talep edilecek ama dile bahşiş vermek hükmünde olacak. İhtiyacımızın, yani beslenmemizin önüne geçecek bir surette değil. Ayrıca başka bir boyutu da üçüncü nüktede de anlatılacak sevgili dinleyiciler. Lezzetin talep etme şekli de önem taşıyacak. Burada beden açısından hadiseye yaklaşırken üçüncü nüktede lezzetin talep etme şeklinin ve ölçüsünün de olduğu, dolayısıyla o manevi boyutunda, o anlam boyutunda da önemli olduğu paylaşılacak sevgili dinleyiciler.